Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Müzisyen Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın hayatını kaybettiğini duyurdu sosyal medyadan. Çeşitli ödüller kazanan 5 edebiyat eserinin ve konservatuarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı Ahmet Say hayatını kaybetti. Oğlu Fazıl Say, Ahmet Say'ın vefatını sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu. Babamı kaybettik, üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı ve çok özel, çok güzel bir baba-oğul ilişkisidir son anına kadar. Başımız sağ olsun. Ahmet Say, Demokratik Sol Parti'nin düzenlediği bir etkinliğe eski Adalet Bakanı ve Hayata Dönüş Operasyonlarının sorumlusu Hikmet Sami Türk'ün konuşmacı olarak katılmasını protesto etti. İnsanlık değerlerini hiçe sayanlar adalet hakkında konuşamaz demişti. Peki kimdi Ahmet Say? Biraz hayatına bakalım. 1935 yılında İstanbul'da Kadıköy'de doğan Say, küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Say, 1946'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. 1950'de konservatuvarı terk etti. 1954 yılında basın yayın eğitimi almak için Almanya'ya gitti. Türkiye'ye döndüğünde Bingöl'de 3 yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi. Halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi. 1967'de Türk Solu Dergisi'nin yazı işleri müdürü olan Say, 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra Koca Kurt romanını yazdı. 1977'de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püskülloğlu'yla Aylık Türkiye yazılarını çıkarttı. 1980'den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi. Ailesinin, sevenlerinin, müzik ve edebiyat dünyasının başı sağ olsun efendim. Devam edelim. Bugün partilerin grup toplantıları vardı. Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarını yaptı. Medyascope Ankara muhabiri Okan Yücel detayları anlatacak. Okan merhaba, hoş geldin.
Merhaba Gökçe, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Liderlerin gündemi oldukça dikkat çekiciydi. Birbirlerine dikkat çekici sözler söylediler. Senden dinleyelim. Kim neler söyledi, kime seslendi?
Evet, bugün bahsettiğim gibi 3 siyasi parti, HDP, MHP ve CHP'nin grup toplantıları yapıldı. Aslında 3 parti liderlerinin ortak gündemi Suriyeli sığınmacılardı. Bir de aslında bu siyasi parti gruplarının grup toplantıları sırasında bir de konuk siyasetçi vardı diyebiliriz herhalde. Twitter'dan iki genel başkanla polemiğe girdi. Ondan da biraz sonra bahsedeceğim. MHP ile başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mülteci meselesinde son günlerde duygusal tonu yüksek ve provokasyon dozajı yüksek söylemlerin hakim olduğunu söyledi ve ırkçılığı teşvik eden açıklamalara dikkat edilmeli dedi. Sığınmacıların geri dönüşlerine ilişkin herhangi bir takvim paylaşmadı Devlet Bahçeli. Ancak savaş biter bitmez Suriyelilerin kendi rızalarıyla ve insan haklarına uygun şekilde kendi vatanlarına döneceklerini ifade etti. Bahçeli'nin hedefinde farklı isimler vardı bugün. Yine her grup toplantısı olduğu gibi Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya yüklendi. Bunların yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı ve MHP'nin hem İYİ Parti'nin eski milletvekili Ümit Özdağ'ı eleştirdi. Ümit Özdağ isim vermeden eleştirdi Devlet Bahçeli. Ümit Özdağ için nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçi ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdikleri polemiği ve tartışmayı hatırlattı ve Süleyman Soylu'ya destek verdi Devlet Bahçeli. Ümit Özdağ ise bunu Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi ve MHP'nin kuruluş sürecine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir dedi. Devlet Bahçeli konuşmasının ilerleyen kısımlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna da değindi ve bunu eleştirdi. Otobüste gazetecilerle çektirdiği fotoğraf üzerinden yüklendi İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun burada yani Karadeniz'de dar katılımlı mitingler düzenlediğini iddia etti. Bu mitinglerin hem altılı masa üzerine hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine bir karşı duruş anlamı taşıdığını ve iki siyasi aktör açısından bir baskı unsuru olduğunu söyledi. Bu arada Devlet Bahçeli 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adaylarının Tayyip Erdoğan olduğunu da tekrarladı. Bahçeli konu hakkındaki son açıklamasına isim vermemişti ama adayımız belli demişti. Ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan hala adaylığını açıklamadıysa da Bahçeli düzenli olarak Erdoğan'a destek verdiklerini belirtiyor ve Devlet Bahçeli'nin neredeyse her grup toplantısı olduğu gibi erken seçim ihtimalinde olmayacağını ve genel seçimlerin resmi takvime planlandığı üzere Haziran 2023'te yapılacak ve bu seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık farkla kazanacağını savundu. CHP'yle devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Suriye Savaşı'ndan uzun uzun bahsetti. Geride kalan yaklaşık 11 yılda parti olarak yaptıkları çalışmaları ve meclisteki faaliyetlerini anlattı. Sığınmacıları 2 sene içinde kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceğini tekrarladı Kılıçdaroğlu. Sığınmacı krizinin 2 suçlusu olduğunu söyledi. Bunlardan birisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğerinde Avrupa Birliği olduğunu ifade etti. CHP lideri Erdoğan'ın para karşılığı Türkiye'nin mahallelerini sattığını, Avrupa Birliği'nin ise Suriye'deki iç savaşının bitmesi için mücadele etmediğini ve sığınmacı yükünü paylaşmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacı krizinin toplumda büyük öfkeye yol açmaya başladığını söyledi. Suriyelilerin emekleri sömürülen bir halk olarak Türkiye'de yaşadıklarını vurguladı. Ancak daha sonra toplumsal bir kırılmaya yol açabileceğini belirtti ve ülkemiz bir kaçak istilası altında dedi. Milletimiz burnundan soluyor, getto dolaşmalar artmaya başladı. Bu oldukça tehlikeli diye bir çıkış yaptı bugün. Ve az önce bahsettiğim kişi Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu konuşurken de boş durmadı ve Kılıçdaroğlu 2011'den beri Suriyeli sığınmacılar meselesinde yaşananları konuşmak için bir televizyon programına çıkmaya davet etti. Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu davete henüz Kılıçdaroğlu tarafından bir yanıt gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda beşli çete diyerek nitelendirdiği kamu kaynaklarından ve ihalelerinden en fazla faydalanan 5 holdinge de seslendi. Kılıçdaroğlu kendisinin elektrikleri kesilen 4 milyonun sesi olduğunu söyledi. Holding sahiplerine ise seçimlerden sonra hepinizi tek tek ziyaret edeceğim, kaçacak delik bulamayacaksınız diyerek seslendi. Son olarak da HDP'ye bakalım. HDP zaten sığınmacılar konusunda daha farklı yaklaşıyor. Bildiğimiz gibi HDP grubu adına bugün eş genel başkan Mithat Sancar konuştu. Mithat Sancar iktidarın mevcut krizleri yeni krizlerle atlatmaya çalıştığını, sığınmacı meselesinde bu amaçla araçsallaştırdığını savundu. Sorunların kaynağının görmezden gelinemeyeceğini söyledi ve AKP'nin Suriye iç savaşının alevlenmesindeki payını hatırlattı. Suriyelileri geri göndermeye yönelik herhangi bir ifade kullanmadı Mithat Sancar. Sancar aynı zamanda Gezi davasına çıkan kararı da yeniden gündeme taşıdı. Gezi davası en kara sayfalarda yer alan yargılamalardan bile daha kirli bir kurguydu dedi. Ve bu karanlıktan çıkmanın tek yolu iktidar değiştirmek ifadelerini kullandı Mithat Sancar. Ortak demokrasi mücadelesinin büyütülmesi çağrısında bulundu. İktidar değiştikten sonra Gezi'deki haksız ve adaletsiz yargılamanın sonucu verilen hükümlerin de geçerliliğini kaybedeceğini söyledi. Bugünkü üç siyasi parti gruplarından öne çıkanlar bu şekilde ilgilenecek.
Okan Yücel, çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Az sonra Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf tartışmasıyla birlikte gündeme gelen seçmenle ilişki konusunu konuşacağız. Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte olacak ama onun öncesinde Kürt seçmen ne düşünüyor bu fotoğraf hakkında? Medyaskop gündeme Altan Tan konuk oldu. İzleyelim.
Bu yolda yürürken hatalar yapmaya başladı. Yani aslında bu son Trabzon gezisi bardağa taşınan son damla. İşte ondan önce Kar günü İngiliz ülkesiyle ilgilen yemek var. İşte Elazığ depreminden sonra Erzurum'a kayağına gitmek var. Dançmanının İsviçre'ye gitmesi var. Var da var. Ama neticede öyle bir noktaya geldi ki yani kendini siyasete süren, alayan, buluyan, tabiri caizse balonu şişirenler kendileri balonu patlattılar. Yani olan budur. Şimdi Kürtler açısına gelince, yani şu ana kadar İmamoğlu'nun Kürt meselesiyle de ilgili Türkiye'nin işte Suriye, Irak Kürtlerini içine alacak topyekun bir Orta Doğu siyaseti üzerine bir master proje, bir konuşma, sunum, böyle bir şey yok. Yani sadece işte HDP'nin oylarını almaya yönelik bazı temasları var. Yani bunun ötesinde işin esasıyla ilgili bir projesi yok. Ama Kürt siyasetinde de işte egemen olan başka Türk yolu olmak üzere Kürt siyasetinin içerisindeki adilsiz, aleviliği savunan yine sosyalist, marxist kesim olmak üzere bunlar sırf Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerinde bir kahraman yaratmak istediler. Yoksa bizim gibi Kürt siyasetinin özüyle işte Türkiye'nin gelecekteki misyonuyla, vizyonuyla Orta Doğu'yu bir bütün olarak Kafkasları, Balkanları ele alan bir siyasetle değerlendirenler için, bizim gibiler için başından beri İmamoğlu yetersiz ve bilgisiz bir iş maalesef. Ne yazık.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden siyaset bilimci ve Infacto Araştırma Şirketi kurucusu Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam son günlerde yaşanan tartışmalar artık o kadar çok tekrar etti ki izleyicilerimiz de artık hakim konuya, tekrar etmeyeceğim. Şunu sormak istiyorum, seçmen inandığı, desteklediği liderle nasıl bir ilişki kuruyor?
Aslında ne biliyoruz? Seçmeni bir kişiye oy vermeyi iten önemli şeylerden biri onun yeterliliği konusundaki algısı ve onu sevmesi. Yani çok fazla karmaşık sorular sormaya gerek yok belki, bir anket yapıyorsanız liderleri sayarsınız. Bunlardan hangisi yeterlidir ve bunu nasıl, ne kadar seviyorsunuz demek yeterli olabiliyor anlamak için. Dolayısıyla sevmese de oy verir mi? Verir. Yani stratejik sebeplerle ikinci tercihdir, şudur budur, ama genel olarak onu yeterli görmesi gerekiyor. Yapabilir görmesi gerekiyor. Buradaki yeterlikten de kasıt kendi arzusunu, kendi hayallerini yerine getirebilecek mi? Buna bakıyor. O dolayısıyla özellikle hem çağımızın medya sistemi, yani kişi kültürünü ön plana çıkarması, hem şu anda içerisinde bulunduğumuz siyasal sistem, yani başkanlık sistemi, hem de şu anda ülkemizdeki siyaset yapılma biçimi, bunların hepsi kişiler arasında bir siyaset ön planı çıkartıyor. Artık kişiler arası çatışmalar üzerinden siyaset yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da seçmenin o lidere inancı çok kritik bir rol oynayabiliyor.
Peki hocam, yeniden güven kazanabilir mi siyasetçiler böyle kırılma anlarından sonra? Yeniden tırnak içinde seçmenin gönlünü almak mümkün mü? Nasıl bir iletişim stratejisi kurulabilir?
Aslında çok kolay bir yanıtı yok bunun. Çünkü kırılmanın nerede olduğuna odaklanmak gerekiyor. Yani burada bence bu tartışmalarda pek üzerine durmadığımız konu, bu kadar insan niye bu kadar fazla reaksiyon gösterdi? Oradaki bir isme reaksiyon ya da birden fazla isme reaksiyonun gösterildiği düşünüyor. İlk aşamada kriz zaten birden fazla aşamada oldu. Burada şöyle bir perspektifin doğru olduğunu düşünüyorum. Orada ismi geçen siyasetçiler şu andaki müesses nizamın, kurulu düzenin ayaklarını oluşturuyorlar. Yani bu hem bu düzenin kurulmasında katkıları bulundu, hem de bu düzeni meşrulaştıran işlevler görüyorlar. Ve bizim şu anda yaşadığımız, yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır yaşadığımız siyaset biçimi dışlayıcı bir siyaset biçimi. Yani iktidardakiler toplumun bir kesimini ve onun taleplerini sistematik olarak dışlıyorlar. O zaman bundan rencide olmuş bir geniş kitle var sürekli dışlanmakta. Yani bu da dışlanmak, kararlara katılmada dışlanılıyor ya da özel hayata saygıda dışlanıyor ya da başka prensipler, yani önemsedikleri insanlar bir tür aşağılanarak dışlanıyor. Bu tür dışlanma silsilesi içerisinde insanlar kendilerini incinmiş hissediyorlar. Ve bu kadar incinmişlik duygusu içerisinde müesses nizamı, şu andaki kurulu düzenin ayaklarını orada gördükleri zaman da bir tür öfke duyuyorlar ve öfke de oraya yansıyor. Birinci aşamada olan bu. Yani niye bu kadar insanlar bir öfkelendiler? Çünkü mağduriyetlerinin müsebbiplerini, yani sorunlarının bir kısmı orada görüyorlar. İkinci aşamada liderlerinin tırnak içinde, yani bunu değiştirmeye, bunu ters yüz etmeye aday olan kişilerden birinin bunu o kadar önemsemediğini görüyorlar. Kendi yorumları açısından. O akşamki konuşma oydu. O kırgınlığı, biz kırıldık derken lider kendisinin kırıldığını söyledi. Ve buradaki bence üzerine durulmamız gereken kavram da hınç. Türkiye'de ne yazık ki içinde bulunduğumuz kutuplu açmış ortamda toplumun kayda değer bir kısmında hınç ve var olan elitlere karşı bir öfke var. Yani geleneksel cumhuriyetlerden bahsetmiyorum. Şu anda ülkeyi yönetenlere ve en kısa zamanda bunun tersiz olmasını arzu ederken bunu yapabilecek aktörlerden biri bunu yapmayabileceğini gösteriyor. Ya da burada bir aynı hıncı ya da aynı öfkeyi taşımadığını gösteriyor. Bu çok kolay yutulabilir bir şey değil. Dolayısıyla içtenliğini yeniden ikna etmesi gerekiyor. Yani burada hedef açıkçası iktidar değişimi ise Bu iktidar değişimi sadece bir kişinin değişimi değil, müesses nizamın yıkılıp, şu andaki kurul düzeni yıkılıp yerine başka bir düzen kurulacağı konusundaki inancını göstermesi gerekiyor. Belki bir siyasetçi açısından gereğinden fazla radikal bir tutum ve çok akılcı gözükmeyebilir. Çünkü siz bu radikal yola girdiğiniz zaman birilerini de kaybedeceksiniz. Ama girmediğiniz zaman da sizi kalpten destekleyenleri kaybetme olasılığınız var. Bu ilişkiyi kurmak çok kolay bir şey değil. Buna inancı bir daha göstermek çok kolay bir şey değil.
Bir de hocam şimdi siyasi partilerin ya da bizdeki gibi Türkiye'deki gibi çeşitli blokların diyelim seçmen kitlelerinin belirli özellikleri var. Örneğin işte bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni için hep uzmanlar şu yorumları yaptı. Daha sadık, liderinin hatasına yaptığı yanlışlara rağmen daha bağlı, oy tercihlerini daha zor değiştirebilecek bir seçmen kitlesi profili tarif ettiler. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bu ve muhalefet seçmeni, diğer muhalefet seçmeni için de bu son yaşananlardan sonra işte liderinin hatasını yüzüne vuran, daha açık konuşan, taleplerini daha net dile getiren, beklentileri olan seçmen kitlesi olarak yorumlandı. Şimdi burada bir sitem de Ekrem İmamoğlu'na yönelik kendi oyunun garanti olarak görüldüğü ne olursa olsun her şart ve koşulda. Bu durumlarda tepki nasıl oluyor hocam?
Şimdi burada hani o argümanları çok emin olamıyorum. Hani görüşte olamıyorum. Şimdi anketler doğruysa ve hani başka dipnotları da kenara koyuyorum. AK Parti en yüksek %50'den şu anda anketlere bakarsanız %35'e kadar düştü. 15 puan kaybetti. Yani burada bir kayda değer oranda bir cezalandırma var. 15 puan kaçış az bir kaçış değil. Yani liderin karizması o insanları içeride tutmaya yetmiyor demek ki. Yani bununla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar, kimler kaçıyor vesaire. Burada çok da iddialı konuşmamak lazım. 20 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Yani 2002'deki %35 ile bugünkü %35 muhtemelen aynı değil. Öteki taraftan bakıyorum, yani karşı argüman geliştirmeye çalışıyorum. CHP seçmeni Ekmettin İhsanoğlu'na da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'nda Sarıgül'e de, daha sonra başka noktalarda da liderin gösterdiğine tırnak içinde kullanıyorum, tıpış tıpış oy verdi. Yani bunları biz aslında negatif partizanlık diyoruz. Yani biraz önceki röportajda söylendiği gibi bir partiyi tercih etmesine sebep öteki parti ya da lideri sevmemeniz oluyor. Yani hangi parti daha sadık deseniz, hangi parti seçmeye daha sadık deseniz sandıkta ben çok emin olamıyorum. AK Parti seçmeye mi daha sadıktır yoksa muhalefet seçmeye mi daha sadıktır? Ona çok emin olamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çok ciddi bir fark var. Partilerin çalışma biçiminde ya da siyasal kültürde sağ partilerde liderin gücü daha fazla. Yani orada bir amaç var. O amaca da hizmet etmek isteyen insanlar var. Onlar da lidere sadık olmak zorunda hissediliyor. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Şu anda Altın Masa'da oturan Davutoğlu kendi partisinin genel kongresinde şöyle bahsetti. Ne kadar disiplinli, mükemmel bir çalışma gösterdik bir şirket gibi. Bakın öteki tarafa kavga gürültü var. Şimdi siyasi hatazın öteki tarafına gittiğinizde gerçekten kavga gürültü var. Yani çoğulculuk demeyeceğim ama işte biraz önce çok rahat kullandığımız gibi ister istemez sizler aynı çatı altında bulunuyorlar. Kavga da ediyorlar, şunu da yapıyorlar. Dolayısıyla orada biraz daha var. Bir adım daha geriye çekilelim. Ben burada partizanlardan, aktivistlerden bahsetmiştim. Seçmendeki duygusu çok çok daha farklı olabilir. Yani şu anda özellikle CHP'ye ya da muhalefet bloğuna kerhen de olsa oy verecek insanların en büyük mağduriyetlerinden bir tanesi tek seslilik. Yani çoğulculuğun olmaması. Çoğulculuğun olmamasından şikayet eden bir kesimin karşısına geçip çoğulculuk yapmayın demek, hizaya girin demek doğru bir argüman değil. Bunu anlamak gerekiyor. Yani genel olarak zaten benim bu konuda en büyük eleştirim olabilecek şey İmamoğlu ve ekibinin kendisine gelen reaksiyonlara karşı bir empati duymamış olması. Anlamaya çalışmamış olması, bu da büyük bir zaaf oluyor. Şöyle bir şey, yani CHP 20 ile 25 arasında dalgalanan bir parti. İYİ Parti sıfırdan neredeyse 15'e gelmiş durumda. Dolayısıyla bu iki partiye baktığımızda CHP seçmenin daha fazla konsolide olduğunu söyleyebiliriz. Daha zor hareket edebiliyor ama İYİ Parti seçmeni hareket edebiliyor. Gönül rahatlığıyla. Dolayısıyla elde ve cepte varsayılan oyların başka partilere gitmesi de mümkün diye düşünüyorum.
mümkün diye düşünüyorsunuz. Doğru mu anladım
evet.
hocam?
Yani şu anda Zafer Partisi hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Yani anket sağlıklı bir sonuç olacağını da düşünmüyorum anket yapılması ama popülaritesi bence önemli. Yani burada yıllardır iktidara hazırlanan bir ajandası olan, ajandasını savunan, icraatıyla kendisini göstermeye çalışan bir muhalefet bloğu varken tek kişilik bir siyasi hareket attığı tweetlerle, yaptığı spekülatif hareketlerle seçmen desteğini harekete geçirebilir. Bu mümkün. Çağımız buna izin veriyor. Baktığınız zaman işte sosyal medyada belki ama başka yerlerde baktığınız zaman Zafer Partisi'ne olan çok ciddi bir muhabbeti görebiliyorsunuz. Ve tek konu, yani bir ikinci konu da yok. Tek aktör, tek konu. Bunun karşısında koskocaman altı partilerin oluşan, iktidar, yerel iktidarlarında tutan, icraatlarda bulunan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Ve buna karşı artı sağlayabiliyor. Bundan daha aktif olabiliyor. O yüzden gidebilir dedim. Buradaki reaksiyonerliği kendisine çekiliyor. Çünkü Türkiye'de reaksiyoner bir siyaset var.
Nasıl yaptı sizce hocam Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bunu?
Aslında şöyle bir şey düşünelim. Altılı masa dediğimiz şey bir huni gibi bir şey. Dar kısmında siyasi partinin uzlaştığı 3-5 konu var. Altı siyasi parti dediğim gibi, altı diyelim onların da söylediği gibi. Parlamenter rejime dönülmesi vesaire vesaire. Az sayıda uzlaşma var. Altta ise çok geniş konular var. Üzerinde hiç konuşulmuyor. O konulardan biri de Suriye politikası. Şimdi anketler gösteriyor ki Türkiye'de Suriyelilere karşı çok büyük bir muhabbet yok. Hatta reaksiyon var ve bu reaksiyon muhalefette daha fazla. Şimdi altılı masaya baktığınız zaman lider söylemini kenara bırakıyorum. Program açısından mesela bir gayet ilerici ve hat tabanlı bir bakış açısı var Suriyelilere. Öteki tarafta da bir İyi Parti var. İkisi bunu konuşuyorlar mı bilmiyorum. Ortak bir politika geliştirdiler mi bilmiyorum. Türkiye'de ırkçı belediye başkanı da İyi Parti'den çıktı en son baktığımız zaman. Bu konuda konuşmuyorlar. Bu konuda konuşulmayan bir konuda halkta da reaksiyon varken gayet bilinçli bir şekilde Ümit Özdağ oradan yükleniyor. Yani altılı koalisyon konuşmaya çekindiği konuyu konuşuyor. Çünkü nasıl konuşacaksınız? Şimdi Suriye politikasını eleştirelim güzel. Suriye politikasının mimarlarından bir tanesi altılı masada.
Evet, Ahmet Davutoğlu'nu kastediyorsunuz.
Ahmet Davutoğlu. Şimdi neyi? Özelleştirmeleri. Hani o biraz daha ikinci bir konu. Özelleştirmeleri mimarı orada. O masada oturuyor. Yani şöyle bir şey. Yukarıda çok geniş bir koalisyon kuramazsın. Buyurun.
Evet, Kılıçdaroğlu beşli çete diyor. Bugün grup toplantısında da dile getirdi yine. Sonuçta bu onun tarif ettiği işte bu iş insanlarının diyelim. İşte Ali Babacan dönemi güçlenmeye başladı en azından biliyoruz. Dediğiniz gibi yani bir takım sorunlu problemli konularda aslında iktidardan daha sonra ayrılmış partilerin olması bir takım zorluklar çıkarabilir. Belki HDP konusu İYİ Parti için bir diğer mesela.
O da aşağıdaki konulardan bir tanesi. Huni'nin alt tarafı. Bu konuyu masaya getirelim mi? Getirsek ne olacak? Şimdi yarın bir başka parti çıkar oradan yüklenmeye başlar. Çünkü muhalefet bu konuyla ilgilenmemek zorunda. O koalisyonu ayakta tutabilmek için çok zor bir iş. Yani temel prensiplerde uzlaşıp gerisini boş vermek çok kolay bir iş değil.
Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli
ben
katkılarınız için, zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkürler hocam.
İyi günler, iyi çalışmalar.
Devam edelim. Emre hocam özetledi seçmenin lideriyle kurduğu ilişkiyi, bu güven ilişkisini yeniden tahsis etmek mümkün mü? Bizler için değerlendirdi Profesör Doktor Emre Erdoğan. Sıradaki haberimiz görme engellilerle ilgili. Noterlerin görme engelli bireylerden tanık isteme uygulamalarına karşı baroların engelli komisyonları ve görme engelli sivil toplum örgütleri bugün saat 11'de Türkiye Noterler Birliği önünde toplandı. Görme engelli bireyler okumam var, yazmam var, imza atmaya hakkım var dedi. Sorunun çözümü için Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı'na dilekçe verildi.
Burası AK Parti Genel Merkezi. Biz burada kimseye basın açıklaması yapmıyoruz. Gelin başkanım, gelin.
Sayın. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Noterler Birliği'nin yapmış olduğu uygulamanın hukuksuz olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesine dahil olmak üzere açıkça aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir, görüşe bağlanmıştır, resmi yazıya bağlanmıştır. Kendilerini defalarca yazı olarak, defalarca ziyaret ederek kendilerinden haklı taleplerimizi dinlemelerini istedik.
Hani kanunlatörlerin noter işlemlerinde imzalarını iki şahit getirme kaldırılmıştı? Evet, belki kanunla kaldırılmış ve noterlik kanununun 73. maddesiyle görme engelliler eğer isterlerse iki şahit getirebileceklerdi. Ama kafalardaki kökleşmiş ön yargılar öyle demiyordu.
Türkiye Noterler Birliği bu sorunu çözmemeye devam ediyor. Çünkü Türkiye Noterler Birliği kendini yenilemeyen ve çağ dışı bir yaklaşıma sahip. Ve gerekirse amaçları beni korumaksa ben kendimi zaten korurum. Tek imzamla milyarlarca TL'lik davaları takip edebilirken noterde kendi adıma işlem yapamamaktayım. Bu gerçekten insan onuruna, eşitlik ilkesine kesin bir aykırı bir uygulamadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konut satışlarını artırmak amacıyla belirledikleri 3 ayrı paketi kamuoyuyla paylaştı. Teşvik programı bunlar. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını ilk kez konut alacaklara. Bunun dışında farklı 2 paket daha açıkladı. Medyascope İzmir muhabiri Ayet Özçolak da emlakçılarla konuştu. Emlakçılar diyor ki bir günde, yani açıklamanın yapıldığı dünden itibaren fiyatlarda %25 artış yaşandı. Yani bir teşvik programı açıklandı ancak fiyatlara yine olumsuz yansımış gibi görünüyor. Bu durum kira fiyatlarının da artmasına yol açabilir. Ayet Özçolak konuştu, emlakçılara göre izleyelim.
Dünden beri mesela iki kişi hemen ben dedi 250 bin lira, hemen bir tanesi 400 bin lira zam istedi yani. Bu çok şey yani, nasıl diyeyim yani, çok acımasızca bir şey geliyor bize yani.
1 milyon 250 oldu. Yani 150-200 bin lira kesinlikle koydular. Yani şu anda bir ilan portalında sık kullanılana takip ettiğim fiyatların hızlı bir şekilde yükseldiğini gözlemledik.
Zaten daha ilk günden itibaren aldığımız telefon aramalarında ağırlıklı olarak fiyatların güncellenmesi, yukarı oranda güncellenmesiyle alakalı bize tepkilerle karşılaştık. Hani onu şöyle söyleyeyim, ortalama söylüyorum. Fiyat 1 milyon baz alırsanız 1 milyon 200, 1 milyon 250 bandında. 1,5'sa dairenin fiyatı 1650, 1750 bandına çeken müşterilerimiz oldu.
Bir hafta içinde mesela 5 tane daire satışı anlaşması yaptık. Kaporalarını aldık. Hepsini mal sahipleri şey yaptılar, geri iade ettiler. Çünkü vazgeçtiklerini ya da fiyat astronomik fiyat artışları yaptıklarını söyleyince. Tabii bu krediden sonra bile oldu yani maalesef. Daha dün oldu hatta.
Takip ettiğim ilanlarda hızlı bir şekilde fiyatların arttığını kendim gözlemledim.
Bu tarz müdahalelerde özellikle kredilerin düşürülmesiyle alakalı işlemler yapıldığı zaman, müdahale yapıldığı zaman bizim karşımıza ilk çıkan tepki fiyatların yükselmesi doğrultusunda. Hani ev sahipleri muhtemelen şu görüşe geliyorlar. Fiyatlar, kredi oranları düşürüldü. İnsanlar daha fazla kredi çekebilecekti. Dolayısıyla evet, daha fazla kredi çekebilirler fakat bu evlerin fiyatlarının yükselmesine mani olmuyor.
Filipinler'de dün yapılan seçimleri eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Bongbong Marcos Jr. açık ara farkla kazandı. Böylece Marcos ailesi 36 yıl sonra saraya dönmüş oldu. Baba Marcos 21 yıllık iktidarı boyunca ülkesini demir yumrukla yönetmiş. Bütün muhalifleri ezmiş bir otokrattı. Peki Filipinler halkı neden Marcos Jr.'ı başkan seçti? Medyascope yorumcusu Işın El için değerlendirdi.
Asıl olan çaresizlikten kaynaklanan bir umutsuzluk. Yani ülkenin uçsuz bucaksız toplumsal sorunlarına, ekonomik sorunlarına bugüne kadar demokrasi adı altında, liberal demokrasi adı altında vaatlerde bulunanlar ya da iktidara gelenlerin hiçbirisi çare üretemedi. Hamasi vaatlerle, işte demokrasi gelecek, her şey çok güzel olacak vaatleriyle bugüne dek hiçbir çözüm üretemediler ve bu noktalara geldi ülke. Dolayısıyla bu insanları motive eden şey de çaresizlikten ve umutsuzluktan, daha doğrusu umutsuzluktan beslenen bir çaresizlik. Hatta bir tür nihilizm diyor. Dolayısıyla bu nihilizm vurgusu, bu otoriter liderlere bağımlılık ya da onlara ilgiyi de alternatiflerinin olmayışıyla açıklayan bir yaklaşım bu. Ya da alternatif olan çıkanların sorunları, ekonomik, toplumsal sorunları nasıl çözeceklerine dair inandırıcı vaatler sunamayış olması muhalefetin. Buna dikkat çekiyorlar. Gerçekten de hani böyle hamasi, işte her şey çok güzel olacak, değişecek vaatlerine güvenmek çok ikna edici olmuyor. Seçmenler son noktada, son tahlilde bir diktatörden ya da işte bir popülist liderden kurtulayım derken o çaresizlik, ümitsizlik hissiyle bir başkasını iktidara getirebiliyorlar. Buna da dikkat çekmek istedim.
Salgın gündemi ile devam edelim. Günlük vaka sayısı 1542 oldu. 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 517 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 278 bini aştı. Spor gündemi sizlerle.
Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Frankfurt'ta Antalya Spor sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konya Spor'u 3-2 mağlup etti. Frankfurt'ta Antalya Spor yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Zira Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor Kayseri Spor'a konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Trabzonspor final için avantajlı konumda bulunuyor. Trabzonspor Zira Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Mislikom Sultanlar Ligi playoff final serisi 4. maçında Vakıfbank 2-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.
Bugünlük bitiriyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere aynı saatte. Bizi takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.